Ayrım 17. Ölüler Bekler. Dido, Sotiriu, sayfa 209. Bu monologların sonu gelmeyince de annem soğukkanlılığını kaybediyor ve ağlamaklı bir sesle sözünü kesiyordu. Yat Vasilaki, yarın da düşünecek bol vaktimiz var. Ağlıyor musun? Şuna bak, ağlıyor. Yani bana olan güvenini kaybediyor musun Mary? Yarın iş bulacağım, göreceksin, yarın her ne hal ise. Dünya kadar tekliflerim var. Ayrıca bir borç alma teklifinde bulunmayı da düşünüyorum. Yani dilencilik gibi değil. Öyle azıcık para değil. Azı hemen biter, unutulur. Benim kendi işimi kurma imkanı verecek ciddi bir borç almak istiyorum. Ben beceriksiz veya tembelim biri değilim ki. Ve ömrümde başkalarının sırtından geçinmeyi hiç düşünmedim. Param olduğunda ben nasıl herkese borç verirdim? Şimdi de ihtiyacım olduğuna göre onlar bana borç versinler. Gene o Yango ve Hermione'ye gideceğim. Onlara neden böyle acımasızsınız be? Neden savaş felaketine uğramış bir insan kardeşinizi unutursunuz? İnsan akrabasını böylesine desteksiz bırakmaz ki. Ben hiçbir zaman hiçbir kimseyi yardımımdan uzak tutmadım. Hele söz konusu bir akraba ise. Sen, Kyrios, Yanko ve Aristidi ve benzerleriniz. Siz işlerinizi ayarlayıp kurtardınız. Öyle. İkinci bir tufan dahi olsa siz gene kasanızı Nuh'un gemisine yerleştirmiş olacaksınız. Aferin sizlere. Ne ayıplarım ne bir şey. Afiyetle yiyin, hayatınızı yaşayın. Bu dünyada çeşit çeşit adamlar var ama şimdi yani ne olacak Yango? Senden borç falan istediğim yok ki be kardeşim. Senden iş istiyorum. Na, söz misali beni fabrikana gece bekçisi al. Gece bekçisi koy ki ne senin ne de benim tanıdıklar görüp utansınlar. Tanışlar, vahşi hayvan hepsi. Ben sana söyleyeyim Mary, ekmek soğan da yesem, bayat ceviz de yesem bana vız gelir. Ama çocuklar, sen Mary, sen benim için neler düşüneceksin, ne diyeceksin benim için? Seni aldatmış olduğumu söyleyeceksin. Başını duvara dayadı. Zayıflamış vücudu daha da büzüşerek ufacık ve değersiz bir şey oldu. Annem hıçkırıklarla ağlıyordu. Ama babam onu duymuyordu. İçkiden ve de annemi hala bir şeyler yapabileceğine inandırabilmek için vermiş bulunduğu büyük mücadeleden takatsiz düşüp sızmıştı. Annem tamamen şaşırmıştı. En önemlisi de babamın ruhsal dengesini bozmasından korkuyordu. Kendi dengesini de pek iyi görmüyordu ya. En ufak bir sebeple ağlamaya başlıyor, eskiden dop dolu olduğu yaşamdan zevk alma, eğlenme, bir şeyler yapma, gülme, güç ve arzusunu kaybetmişti. Eleni teyzenin tekrar İtalya'ya gitmeye mecbur kalıp beraberinde Ino'yu da almış olması onu çok yıkmıştı. Bu çocuğum da gitti, bu da bilinmeyene doğru gitti deyip duruyordu. Ve öylesine bir umutsuzluğa kapılıyordu ki evden çıkıp gidiyor, şaşkın bir şekilde denize doğru inip kendi kurtuluşunun sırrını o bilirmişçesine denize dayanılmaz bir arzuyla bakıp duruyordu. Bir atlayış ve her şey bitecekti, tek bir atlayış. Ne tabanca, ne patırtılar, ne de zehirler. En fazla kürek sesinden biraz daha kuvvetli bir plaf sesi çıkacaktı. Topu topu bu. Ama bu tür düşüncelerden sonra da kendine karşı bir düşmanlık, bir nefret, bir utanç hissiyle kendisini aşağılama, gülünçleştirme, acı çektirme arzusunu duyuyordu. Oh saygın Kiriamai, vicdanınızın şaşkın bakışları karşısında melodramınızı kusursuz oynuyorsunuz. Narin ve nazenin Kiriamai, hayatı güç bulunca kolay hal çarelerine yöneliyorsunuz. Hep romantik, iflah olmaz romantik Kiriamai. İşte hanımefendi mesele bu, yüreğinize taş bağlayıp hayatta nasıl başa çıkacağınıza baksanıza. Friati'deki denize karşı o mutsuzluk dolu dalıp gitmelerde annemin aklından geçenler bunlardı. O yıkım devresini atlattıktan sonra bir gün tüm bunları bana anlattı ve ilave etti. Kendim için utanıyordum ama ne var ki o hastaca düşüncelerden kendimi sıyırma gücünü bulamıyordum. Ta ki bir gün Niovi beni elimden tutarak denize doğru sürükledi ve ileride Eina'ya doğru hoplayıp giden dalgaları gösterdi. Anne, fırtına güzel bir şey değil mi? Süt liman bir havada kayık kullanmasını kedimiz de becerir ama böylesine azgın dalgalar ile cebelleşip bir yukarı bir aşağı gene yukarı. İşte bu hoşuma gider. Babam beni Kir Andrea ile balığa ne zaman götürecek? Bana hep bir şeyler vaat ediyorsunuz da sonra unutuyorsunuz dedi. Anlayamadım, anlayamadım. O sözlerin sembolik ifadeleri mi, yoksa Niovi'nin tatlı, neşeli ve zeka dolu sesi mi bana tesir etti de beni kendime getirerek çocuklarımı düşünme gücünü verdi? Belki de bunlar yeni bir yaşam kurabilir ve bizimkinin de yörüngesini düzeltebilirdi. Çocuklarım, çocuklarım. Ve işte gene de onlara tutundum. Riri hususi bir iş yerinde daktilo olarak çalışmaya başladı. Sonunda bir yerde sürekli olarak çalışıncaya kadar başta bir iki iş yeri değiştirdi. Akşam üzerleri de piyano ve şan dersleri içinde konservatuara gidiyordu. Ancak biraz sonra vazgeçti. Ne derslere ödeyecek parası ne de ders çalışacak vakti vardı. Annem elinden gelebildiğince onu güzel giydirmeye özen gösteriyordu. Hermione teyzenin gönderdiği tüm eski elbiseleri şık bir şekilde kendisine uyduruyordu. Riri de mutlu hissediyordu ama hayattan da artık büyük şeyler beklediği yoktu. Okumayı pek sevmeyen Stefo bir demir atölyesinde iş buldu. Zayıflamış ve hırçınlaşmıştı. Kızlara karşı ilgisi fazla idiyse de kendisi hep utangaç ve beceriksizdi. Nasırları ve yerleşmiş kirleriyle kendisinin işçi olduğunu hemen gösteren ellerinden utanıyordu. Hava dökülmüş elbiselerinden utanıyordu. Ta İzmir'den beri sevdiği Nina ile kendisi arasında engel oluşturan herkese ve her şeye kızıyordu. Babası akıllı ve tedbirli olduğu için ailesine iyi bir hayatı ayarladı. Bir tek bizimki işi batırdı ve işte bu hallere düştük deyip nasırlı elleriyle yama dolu ayakkabılarını gösteriyordu. Niovi söylediklerini anlayabilmesi için koca gözlerini daha da açarak onu dinliyordu. Ancak bir gün Riri dayanamadı. Yani ne Stefo? İle de seni istemeyen Nina'yı mı sevmen gerekir? Sırana uygun bir kız, başka bir kız sev. Sıra dediğin nedir ki be? Kaknem, ille de her şeyin içinde olacaksın ve her şeye karışacaksın. Nedir benim sıram be? Yani ben dün de mi işçiydim? Bir gün atölyenin işçileri gündeliklerini artırmak istemeyle greve gittiler. Stefo onlara karışmak istemedi. Kendisine ufak bir artış yaptıklarında işine devam edeceğini ustabaşı Artemi'ye söyledi. O da kendisini destekledi. Sana ne versek değersin? Çünkü iyi bir aile çocuğu olduğun gibi o bolşeviklere de uymuyorsun. Stefo eve umutlarla dolu olarak döndü. Maaşımdaki zamı alırsam yeni ayakkabı alacağım gibi, Yango amcamın o eski elbisesini de ters yüz edeceğim, hem de borç nedeniyle canımı sıkan bakkalın da hesabını halledeceğim. Annem üzgündü. Ben grevlerden anlamam, ancak grev sona erer ermez umutlandığın o artışı da sana vermeyecekleri gibi elde edebileceğin tek şey diğer meslektaşların tarafından nefret edileceğin olacaktır. Yanlışın var. Patronların bana dikkat etmeleri ve diğerlerine benzemediğimi görmeleri için tam fırsat. Ve işini Allah'la ayarladıktan sonra boş versen azizlere. Ertesi gün ustabaşının kendisine tembih ettiği gibi grevcilerin yolları kapatmalarından önce daha gün ağrır ağarmaz fabrikaya gitti. Ancak köşeye varıp arka kapıya doğru yöneldiğinde kendisine sanatı öğretmiş olduğu gibi ona daima destek olmuş topal bir usta Niko Charas yolunu kesti. Kendisine yumuşak bir sesle konuştu. "Be Stefo, neden işimizi bozmak istiyorsun?" Stefo utangaç bir tavırla mırıldandı. "Başımı dertlere sokmayı istemiyorum, grevleri sevmiyorum." "Yoksa ben mi, yaşlı ve çoluk çocuğu olan ben mi seviyorum? Ama on ağzı beslemek durumunda olan ben ne yapayım? Aldıklarım ekmek almama dahi yetmiyor. Sen de bugün alacağın 5-10 parayla borçlarını ödeyeceğini doyacağını mı sanıyorsun? Biraz sabret, mücadele et ki beraberce işimizi yola koyalım. Usta, ailem çok güç durumda. İstersen sen de gel de iş tutalım. Bizi işten kovacaklarından korkuyorum. Niko Charas usta başta kızmadı. Dinle beni delikanlım. Gördüğün bu saçlarımı namusla arttım. Sınıfıma ben ihanet etmem. Sana tüm hayatınca hatırlayacağım bir gerçeği söyleyeyim. Bizim bu halimiz için tek bir ilaç var, birlik. Anlıyor musun beni? Bizi ne kadar böler de birbirimizden ayırırlarsa iflah olmayız. Başta grevlerimizi ve moralimizi yıkacaklar, sonra da teker teker hepimizin canını çıkaracaklar ve analarımızı ağlatacaklar. Ama biri tüm ve tümü bir ise, gücün nerede olduğunu anladın mı şimdi oğlum? Stefo şaşkın bir halde onu dinliyor ise de karşı taraftan Artemis pencereyi açıp hemen içeri girmesini işaretlediği için söylediklerini anlayamıyordu. Stefo'nun ayrılıp içeri girmeye yeltendiğini görünce Niko Charas usta patladı. Çek git de İçeri gir ulan. Seni böyle tüysüz görmeseydim suratına öyle bir yumruk indirecektim ki o zaman beni daha iyi anlayacaktın. Yıkıl karşımdan be ve yarın da cesaretin varsa hakkının korunması için sendikaya bir gel. Çünkü göreceksin ulan alık, göreceksin. İstediğin bu artışı sana verecekler mi? Stefo anlayamadığı tuhaf bir korkunun etkisi altında titriyordu. Nikocharas'ın tehditlerinden yılmamış olduğunu göstermek için ileriye doğru yürüdü. Ama daha iki adım atmamıştı ki birdenbire durdu. İçindeki korku paniğe dönüşmüştü. Şaşırmış bir halde bir Nikocharas'a bir Artemi'ye bakıyordu. Sanki bir tarafı uçurum ile karşı tarafı her şeyi sürükleyip götüren korkunç bir akıntı arasında sıkışıp kalmıştı. Sonra da korku içinde koşarak eve döndü. Sapsarı kesilmişti. Ağlama isteğini bastırabilmek için sürekli küfrediyordu. Annem kendisini yatıştırmaya kalkışmış ise de kendisi tam bir umutsuzluk içindeydi. ''Yapma böyle, öğreneceksin yavaş yavaş. Şartlar bizi böyle bir duruma getirdiğine göre bizim de uymamız gerek.'' ''Öğrenmeyi istemiyorum. Bir daha oraya gitmem. Şimdi herkesin şamara oğlanı olacağım. Patronların da, işçilerin de. Her şeyi berbat ettim.'' Annem üzüntüyle ona bakıyordu. ''Öyledir Stefo. İkisinden birine yakın olman gerek. Biz ise havadayız. Ve yalnızlığımız da, umutsuzluğumuz da bizi kahrediyor.'' Stefo'nun işsiz kalması evdeki fukaralığı daha da artırdı. Her sabah sütçü kapımızı çalarak borcumuzu ödememizi istiyordu. Annem bir yandan onu yatıştırmaya çalışırken, diğer yandan tehlikeli bir şekilde zayıflamaya başlayan Niovi için sadece 100 dirhemlik süt alıyordu. Ailede tek çalışan kişi Riri idi ve aylığını aldığı gibi annesine veriyordu. Bir gün babam bir şey söyledi. ''Kadınların bizi utandırmaları doğru olmaz. Paranın tümü benim elime geçmesi gerek ki ben de aile reisi olarak evin idaresini yürüteyim.'' Stefo çıldırmıştı. ''Sen evi idare edemezsin. Beş para etmezsin sen. Ellerinden geçen bunca serveti silip süpürdükten sonra şimdi tek yaptığın şey içip sarhoş olmaktan başka bir şey değil. Ne aileni ne de hiç mi hiç layık olmadığın karını düşündüğün yok. Evet layık olmadığın, tekrarlıyorum, hiçbir zaman layık olmadığın karın.'' Babamız kızardı, sarardı. Gözleri vahşileşti, dudakları titremeye başladı. Küfür etmeye kalkıştı fakat kendisini tuttu. Yumruklarını sıkarak bağırdı. ''Terbiyesiz seni. Nasıl da babana böyle konuşabilirsin? Eminim ki kendine gelip bu davranışın için özür dileyeceksin.'' Son kelimesi bir hıçkırıkla kesildi. Mutfağa doğru giderken annem heyecan içinde peşinden koştu. ''Vasilaki, aldırma sen, çocuktur o. O da sinirlendi. Hepimizin sinirleri berbat. Hiçbirimiz kendimizde değiliz. Affet sen onu.'' Babamızı zayıf ve başkalarınca küçümsenmiş olarak gördüğü andan beri annem kendisine tuhaf bir bağlılık göstermeye başlamıştı. O eski ilk yıllarda babamıza karşı göstermekte olduğu küçümseme hissi acıma hissine dönüşmüştü. Tüm çabalarına rağmen kendisine vermeye çalıştığı mutluluğu verememiş olana karşı bir acıma duyuyordu. İlk kez olarak babamı haksızlığa uğramış bir kimse olarak görüyordu. Kimden ve nasıl bir haksızlığa uğramış olduğu hususunu hiç araştırmıyordu. Yalnız ikisinde de ortak bir durum olduğunu görüyordu. İkisi de çaresizdi. İçinde istemeden bir şeyin çözüldüğünü hissediyordu. O zamana kadar içinde hep duymuş olduğu o zengin kocasına karşı utanç ve bağımlılık hissini artık duymuyordu. Bu da bir kâr diye düşünüyordu. Şayet şimdi kendisi hayatın iplerini ellerine alsaydı bir şeyler elde edebilecek miydi? Becerikli bir kadın için çocuklarının yaşamını sürdürmesine olanak var mıydı? Ancak ne yapabilirdi? Mesleği yoktu. Parası yoktu, olanakları yoktu, sosyal bir desteği yoktu. Bu düşünceler içinde boğularak kendisini çıkmazda hissediyor ve bugünkü yıkımına daha da ağlaması için mazisine daha da kapanıyordu. Stefo'nun o olayından sonra babam yatağını alıp mutfakta kalmaya başlamıştı. Gece boyunca üst üste sigara ve bazen de acı bir kahve içerek dolanıp duruyordu. Stefo babamızın bu dolaşmalarını duydukça daha da saldırganlaşıyordu. Egoist herif. Bizim binbir güçlükle alabildiğimiz o azıcık kahveyi de içiyor. Sanki içtiği bunca şarap kendisine yetmiyormuş gibi diyor ve kıracakçasına dişlerini gıcırdatıyordu. Çocuğum, baban için böyle konuşmaman gerek. Hiç olmazsa onun çocuğu olduğunu düşün. Stefo ise homurdanmalarını sürdürüyordu. Keşke, bin kere keşke olmasaydım. Fakat oğlum, o adam da şarapta bazı şeyleri unutmaya çalışan yıkılmış kahrolmuş bir kimsedir. Doğrusu iyi bir hal çaresi bulmuş. Öyleyse hepimiz aynı şeyi yapalım da nereye varacağımızı görelim. Yeter be, susun da uyuyalım. Yarın işe gideceğiz, anlıyor musunuz? Diye Riri yatağından bağırdı. Bir gece fırtına tam koptu. Daha önce yarına kadar ödenmediği takdirde mahkemeye vereceği tehdidiyle bakkal borç hesabını göndermişti. Ev sahibi bizleri evden çıkarma tehdidinde bulunurken kasap da Stefo'yu arkadaşlarının önünde utandırmıştı. Sizlerin üç kağıtçılığa başladığınızı, evet üç kağıtçılığa başladığınızı bilmiyordum. Annem nişan yüzüğü ile çekmecede eskiden kalmış olan bazı kırık altın dişlerini satmaya karar verdi. Her tarafı aradı, alt üst etti ama altınlar yoktu. Oralara, işte oralara koymuştum. Zayıfladığımdan parmağımda bollaştığı için çıkardığım alyansım ile beraber koymuştum. Kim alabilir ki? Stefo kudurmuştu. Kim başka? Kim? İşte o. Hadi kelimeyi söyleyemeyim. İçki parası için o almış olsa gerek. Kendine hakim ol çocuğum. Ne hakim olacağım be anne? İçki parası için altınları bitirdi, yok etti işte. Annem bu ihtimalin kendi aklında da pek uygun geldiğini düşünmek istemezcesine düşünceli bir şekilde aramasına devam ediyordu. Riri ise her zamanki iyi niyetiyle etrafındakilerini sakinleştirmeye çalışıyordu. Bulunacaklar, böyle yapmayın. Kaldı ki yarın ben nasıl olsa maaşımı alacağım. Onu da tümden bu borçlarımıza yatırırız. Gel anne, bak iyi giyinmiş miyim? Çünkü bu akşam Kyrios Notas ile çıkacağım. Sen de o bunak patronunla fingirde de bakalım bu evin sonu ne cehenneme varacak. Ulan bura kızlarının sizler için söyledikleri çok doğru be. Riri deliye dönmüştü. Anne, nihayet sevgili oğluna bir şeyler söyleyecek misin? Anlayamadım, kendisi bu evde despot mu kesildi? Hiçbir şey kesilmedim. İstediğim tek şey sizleri biraz akıllandırmak. Sende pek fazla akıl var da. Ulan ihtiyarladın da hala bir liseyi bitiremediğine bak. Yani ben liseyi bitirmemiş olduğum için senin her patronun ile karıştırmam mı gerekiyor? Stefo, böylesine bayağı konuşmanı men ederim, diye annem kızgınlıkla araya girdi. O sırada odaya Niovi girdi ve annem sütünü içirtmeye kalkıştı. Stefo'nun hiddeti sürüyordu. Aman senin asil tekne kazıntına koş, sütünü içirt ki zayıflamasın. Bizler de aylarca tek bir yudum içmemiş olalım. Şimdi de çocukla mı uğraşmaya başladın? Rahatla çocuğum, başka bir arzunuz var mı? Yarından gidip herhangi bir iş arayacağım. Evlerde vekil harç, dadı, hizmetçi. Bir bu rezilliğimiz eksik kalmıştı zaten. Stefo kapıyı arkasından çarparak çıktı gitti. Gece yarısı babam eve döndüğünde Stefo arkasından mutfağa girdi. Annemin alyansına ne oldu baba? Söyle. Ne zaman ve neden sattın? Sana laf düşmez. İşte buna tam sorumsuzluk ve vicdansızlık denir. Küfrünü geri al. Stefo'nun yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Kendinden geçmiş bağırıyordu. Hayırsız adam. Ulan ben iki genç bir adamım. Bir kızla bir yere gitmek için maaşımdan tek bir kuruşu harcamaya cesaret etmedim de sen tüm varlığımızı seni esir almış tutkuna mı harcıyorsun? Yani hiçbir şeyi ve hiç kimseyi düşünmüyor musun? Hiç ama hiç mi izzeti nefsin kalmadı? Hayvan, kapat ağzını, babana saygılı ol. Sana mı saygılı olayım? Stefo hıçkırıklarla karışık acayip bir gülmeye başladı. Annemin aralarına girmesine zaman kalmaksızın iki erkek dövüşmeye başladı. Zaten sayılı olan çanak çömleğimiz havada uçmaya başladı. Camlar kırıldı. Annem Riri ile birlikte ağlarken Niovi uyanarak korkunç sahneyi ürkek gözlerle takibe başladı. Mahalleden bir iki pencere açıldı ve komşu kadınlar istavroz çıkararak hayretlerini dile getirdiler. İlk kez evde böylesine bir şamataya tanık oluyoruz ve de o kadar uysal, o kadar yumuşak kimselere benziyorlardı ki. Biraz sonra sokak kapısının hızla kapandığını duyduk. Stefo çıkıp gitmişti. Babam sessizce camla kesilmiş elindeki kanı yıkayıp duruyordu. Annem ise herhangi bir hal çaresi bulmaksızın düşünceli bir şekilde dolanıp duruyordu. O gece kimse uyumadı. Gün ağrır ağarmaz annem endişeyle Riri'den Stefo'yu sorarken babam çekip gitti. Stefo nereye gitti acaba? Nerelerde yattı çocuk? Bu tür davranışları nereden öğrendi ki? Oh Allah'ım, bu hallere nasıl da düştük? Riri çekingenlikle annemin konuşmalarını kesti. Anne dün gece Kyrios Notas bize yardım edebileceğini söyledi. Beni sevdiğini ve benimle evlenmek istediğini de söyledi. Annem cevap vermeksizin ağlıyordu. Uzun süredir ki benimle flört ediyor anne. Ne var ki ben onu ihtiyar buluyordum. Ama iki evi olduğu gibi şirkette gayet iyi bir maaşı ve de bankada yüzdeleri de var. Ayrıca birçok tahvile de sahip. Senin de böyle pisi pisine gitmeni istemiyorum Riri. Hayır, bu bir hal çaresi değil. Ne pisi pisine be anne? Yani buradaki bu yaşam daha mı iyi? Sen bana işin esasını cevaplandır bakalım. Benimle gerçekten mi evlenmek istiyor, yoksa bu da zamanını hoşça geçirmek sevdasında mı? Akşam her iki erkek yatışmış ve hafiflemiş döndüler. İş buldum dedi babam. Atina'daki bir otelde müdürlük. Beni Kyrios Notas takdim etmiş. Allah razı olsun adamdan. Mary'ciğim, benim siyah takım elbisemle beyaz gömleğimi ütülemen gerekecek. Benim de İngilizcem ile Fransızcamı da biraz cilalatmam şart. İstenilen tüm vasıflar bende var. Allah'a bin şükür. Ben de iş buldum diye bir kahraman edası ile Stefo bağırdı. Şimdiye kadar karar veremiyordum ama artık kararımı verdim. Bir gemiye makinist yardımcısı olarak gireceğim. Ne dersin? Bu memlekette ekmek yiyebileceğin tek yer denizdir. Birkaç gün içinde hareket ediyoruz. Kömür almak için başta Cardiff'e, oradan da uzak şarka. O sıralarda bir kitaba bakmakta olan Niovi, hayret dolu tatlı yüzünü kaldırdı ve ellerini çırparken bağırdı. İşleri ve de paraları olduğunda insanlar ne kadar da iyi oluyorlar. Stefo koştu ve Niovi'yi öptü, sonra da anneye döndü. Ulan ana, aklının tümünü bu tekne kazıntısına verdin ama helal olsun. O zaman da babam biraz cesaretlendi ve cebinden bir paket çıkardı. Bu mutlu olayı kutlamamız için biraz da salam ve kaşar aldım. Öylesine uzun zamandır ki yemedik. Ben de sana biraz reçine şarabı getirdim dedi Stefo utangaçlık ve pişmanlıkla. Git de arkadaşın Kir Andrea'yı da çağır. Onu meyhanede bir köşede büzülmüş ve yalnız gördüm. Dostunu kaybetmişti. Kir Andrea ürkek ve çekingen bir halde geldi ve uysal bir okul çocuğu gibi masada oturdu. Sonra anneme kibarca yöneldi. Benim için zahmet etmeyin. Ve sonra da Stefo'nun deniz hayatına dair sorduğu sualleri cevaplandırmasının dışında hiç ağzını açmadı. Niovi karşısına geçti ve onu gözden geçirmeye başladı. Sen babamın bir zamanki arkadaşları gibi iyi giysili değilsin. Adam kulaklarına kadar kıpkırmızı kesildi ve gülümsemeye çalıştı. Biz kızcağızım liman adamıyız. İşimiz de çok ağır. Anladın mı? Anladım. İnsanlar ikiye ayrılıyorlar. İyi giyinenlere ki Kyrios, bey diye hitap edilir. Bir de kötü giyinenlere ki onlara da Kir, efendi diye konuşulur. Aralarında iyi olanlar kimlerdir? Niovi diye annem sertçe ikaz etti. Bırakın çocuğu diye Kir Andreas araya girdi. Babam da gururlanmıştı. Bilmezsin Andrikocuğum, bu küçüğümüzün ne kadar zeki olduğunu. Sonra da içini çekti ve ilave etti. Hayatımıza azıcık tat veren bir bu işte. Ne yazık ki şanslı değildi ve fukaralık zamanımıza denk geldi. Hepiniz burada iyi hoşsunuz ama bu küçük kadar da zeki çocuk görmedim. Ben daima sığınmacıların başka ve farklı insanlar olduğunu söyler dururdum. Ertesi gün sabah sabah küçüğe hediye diye kocaman bir balık gönderdi. Stefo gülmeden katılıyordu. Anneme döndü. Be koca karı, balığı sana yolladı. Besbelli pek de hoşuna gitmişsin fukaracığın. Beyefendi hayranlarından hiçbir şey çıkmıyordu. Liman hiç olmazsa ayaklarına balıklarını sermekte. 17. ayrımın sonu, sayfa 222.